Herkese merhaba. Bugün masamızda yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın kaleminden çıkmış, liderlik üzerine kafa yoran herkesin aslında okuması gereken bir metin var. Konumuz karizma. Hani hepimizin dilinde olan ama belki de en yanlış anladığımız kavramlardan biri. Sizin için bu metni derinlemesine inceledik. Amacımız liderliğe dair ezberlerinizi bozmak ve size yepyeni uygulanılabilir bir bakış açısı sunmak.
Evet, elimizdeki temel kaynak Mustafa Başar'ın Karizma ve Liderlik Üzerine başlıklı oldukça derinlikli bir makalesi. Kendisinin aynı zamanda Dünya Gazetesi gibi mecralarda yazan bir strateji danışmanı olması da önemli. Yani bu demek oluyor ki sadece teoriyi değil, iş dünyasının o acımasız gerçeklerini de bilen birinin süzgecinden geçmiş düşüncelerle karşı karşıyayız.
O zaman hemen en temelden başlayalım. Başar'ın metnin en başında sorduğu o kilit soruyla. Şöyle bir düşünün. Karizma kelimesini en son ne zaman ve ne için kullandınız? Mesela şu arabanın tasarımı çok karizmatik dediniz mi? Ya da yeni gelen müdür çok karizmatik duruyor gibi bir cümle kurdunuz mu? İşte Mustafa Başar'a göre eğer kurduysanız muhtemelen büyük bir yanılgının içindesiniz.
Aynen öyle. Başar analizine tam da bu noktadan başlıyor. Kelimenin içinin nasıl boşaltıldığını anlatarak. Ona göre biz karizmayı genellikle fiziksel çekicilik, etkileyici bir duruş, hatta bazen sadece iyi bir takım elbiseyle eş anlamlı görüyoruz. Ama bu kelimenin asıl gücünü ve anlamını tamamen, yani tamamen gözden kaçırmak demek.
Peki nedir o zaman kelimenin asıl gücü? Madem bir otomobil karizmatik olamıyor, gerçek karizma ne?
Mustafa Başar bizi kavramın kökenine götürüyor. Kavram, 1960'larda ABD'de popülerleştiğinde aslında bir grup içindeki doğal lideri tarif etmek için kullanılıyormuş. Bu kişi öyle özel yeteneklere sahip ki, duruşuyla, beden diliyle, duygularını kontrol etme biçimiyle diğerlerini peşinden sürüklüyor. Başar'ın Webster sözlüğünden yaptığı bir alıntı ise her şeyi özetliyor aslında. Tanım şu: bir devlet adamı ya da komutan için duyulan bağlılık ve hayranlık hissini açığa çıkaran bireysel liderlik sihri.
Bir dakika, liderlik sihri mi? Bu çok iddialı bir ifade. Büyü gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Mustafa Başar bu sihir meselesini açıyor mu?
Kesinlikle açıyor ve altını özellikle çiziyor. Bu sihir zenginlikten, makamdan veya güçten kaynaklanan bir hayranlık değil. Başar'ın özellikle Orta Doğu toplumları için yaptığı bir uyarı var. Bizde güce, unvana, paraya duyulan saygı veya korkuyla karizma sıkça karıştırılıyor diyor. Oysa gerçek karizma makamın gücünden beslenmez.
A kurmak bambaşka bir şey.
Tam olarak bu. Akademik tanım da zaten bunu destekliyor. Karizmatik lider gücünü ceketindeki apoletten almaz. Asıl olay şu: liderin ben karizmatiyim demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Karizmayı yaratan, onu takip eden insanların ona bakıp bu kişide sıra dışı bir şeyler var demesi. Yani güç liderden değil, takipçinin ona atfettiği o sıra dışı niteliklerden geliyor. Mustafa Başar'ın dediği gibi liderlikten bahsediyorsak ortada bir insan grubu olmak zorunda. Lidersiz grup olmayacağı gibi takipçisiz lider de olmaz. Bu ilişki tamamen çift yönlü. Karizma, liderin tek başına sahip olduğu bir özellik değil, takipçileriyle arasında kurulan o sihirli bağın sonucu.
Pekala, karizmanın ne olmadığını ve aslında ne kadar derin bir kavram olduğunu anladık sanırım. Peki bu durumda ideal liderlik diye bir şey var mı? Yani her duruma uyan tek bir doğru liderlik tarzından bahsedebilir miyiz?
Mustafa Başar bu soruya çok net ve dürüst bir cevap veriyor. Hayır, yok. Ona göre ideal liderlik diye bir reçete sunmak imkansız. Çünkü liderlik yaşayan bir olgu. İçinde bulunduğun koşullara, yönettiğin toplumun kültürüne, hatta üstlendiğin sorumluluğun ne olduğuna göre şekil değiştiriyor. Yani bir savaş generaliyle Silikon Vadisi'ndeki bir teknoloji şirketinin CEO'sunun aynı liderlik tarzına sahip olmasını bekleyemezsiniz.
Tabii ki.
Bu mantıklı. Ama yine de insan merak ediyor. Günümüzün bu karmaşık dünyasında özellikle iş hayatında sürdürülebilir başarı getiren, öne çıkan bir model yok mu? Başar bu konuda bir ipucu veriyor mu bize? Hem de nasıl? İşte metnin en can alıcı noktalarından birine geliyoruz. Başar, Jim Collins'in yaptığı devasa bir araştırmaya dikkat çekiyor. Yüzlerce küresel şirket yıllarca inceleniyor. Amaç şu: sürekli olarak piyasa ortalamasının kat kat üzerinde performans gösteren, yani gerçekten mükemmel diyebileceğimiz şirketleri bulmak.
Sonuç ne çıkıyor peki? Herhalde onlarca şirket bulmuşlardır, değil mi?
İşte şok edici kısım da bu. Araştırmaya dahil edilen yüzlerce şirket arasından bu sürdürülebilir başarıyı yakalayabilen şirket sayısı sadece 11.
Sadece 11 mi? İnanılmaz bir oran. Şirketlerin neredeyse %1'inden bahsediyoruz. Peki bu 10 şirketi birleştiren o sihirli formül neymiş? Belli ki CEO'larının hepsi medyatik, böyle süperstar isimler.
İşte araştırmanın ve Mustafa Başar'ın vurguladığı en şaşırtıcı sonuç da bu. Tam tersi. Bu 11 şirketin ortak noktası 5. düzey liderlik olarak adlandırılan bir liderlik tarzı. Ve bu liderler genellikle spot ışıklarından kaçan, pek tanınmayan isimler. Onları birleştiren şey gösterişli bir ego değil, iki zıt kutbun inanılmaz birleşimi. Bir yanda muazzam bir kişisel alçakgönüllülük.
Yani ben yaptım, ben başardım demekten imtina eden, başarıyı kendine mal etmeyen bir yapı.
Aynen öyle. Diğer yandaysa şirketlerinin başarısı için önüne geçilemez, durdurulamaz bir profesyonel tutku ve irade. Collins buna pencere ve ayna metaforuyla yaklaşıyor. Bu liderler işler iyi gittiğinde pencereden dışarı bakıp ekibini işaret ediyor, onlar başardı diyorlar. İşler kötü gittiğinde ise doğrudan aynaya bakıp sorumluluk bende diyorlar.
Bu alıştığımız lider profilinin tamamen zıttı. Genelde tam tersi olmaz mı? Başarıyı sahiplen, başarısızlığı başkasına yık. Başarın metninde bu liderlerin gündelik davranışlarına dair başka örnekler var mı?
Olmaz mı? Çok somut detaylar veriyor. Mesela bu liderler yüksek egoları olmadığı için Başar'ın o sert ifadesiyle iş dünyasında ve siyasi hayatta çoğunlukta olan lider görünümlü narsist ve sosyopatlardan kökten ayrılıyorlar. Astlarını ezmek yerine onları sürekli yüreklendiriyor, onlara bir şeyler öğretmek için çabalıyorlar. Ve belki de en önemlisi kendilerinden sonrasını düşünüyorlar. Amaçları kendilerinden sonra bir boşluk bırakıp bakın ben ne kadar önemliydim dedirtmek değil, yerlerine kendilerinden daha da iyi liderler yetiştirip kurumun başarısını kalıcı kılmak. Onlar için vizyon ve kuruma duyulan tutku kişisel egolarının her zaman ama her zaman önünde.
İş insanlar, bu durum en başta konuştuğumuz o büyük laflar eden, etkileyici görünen, popüler karizma tanımıyla tamamen çelişiyor. Mustafa Başar bu noktada karizma kavramına tekrar dönüyor mu? Bu iki zıt fikri nasıl bağlıyor birbirine?
Harika bir soru. Başar tam olarak bu çelişkinin üzerine gidiyor. Tüm bu 5. düzey liderlik analizinden sonra en baştaki soruya geri dönüyor ve karizmayı yeniden tanımlıyor. Diyor ki, gerçek karizma zannedildiği gibi uzun boylu olmak, etkileyici pozlar vermek, sürekli bağırıp çağırmak değil. Bunlar bir imaj çalışmasıdır. Öz değil.
Peki öz ne o zaman? Başar'ın nihai tanımı ne?
Başar'a göre gerçek karizma, takip eden kişilere, yani ekibine, halkına karşı duyulan derin bir sorumluluk hissidir. Liderin omuzlarındaki o ağır yükü gerçekten hissetmesi ve her kararını bu sorumluluk bilinciyle almasıdır. Bu dışarıdan görünen bir şov değil, içeriden gelen samimi bir adanmışlık hali.
Derin bir sorumluluk hissi. Bu tanım liderliği bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp ağır bir yüke dönüştürüyor aslında.
Kesinlikle. Ve Başar, günümüzde bu düzeyde liderlere rastlamanın çok zor olduğunu, ancak tarihe baktığımızda insanlığın bu tür liderlerle daha sık karşılaştığını belirtiyor. Bilimde, siyasette, iş dünyasında iz bırakmış isimlerin genellikle bu özellikleri taşıdığını ima ediyor. Ve bu tespiti yaptıktan sonra makalesini teoriden pratiğe, hatta kendi hayatının tam merkezine taşıyan o çok kişisel ve güçlü bölüme geçiyor.
Evet, bu kısım gerçekten de makaleyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Bir anda akademik bir analiz çok insani bir hikayeye dönüşüyor.
Mustafa Başar yazısını bu nadir bulunan 5. düzey liderlerden birini bizzat çok yakından tanıdığını söyleyerek bitiriyor. Ve bu kişinin Kervan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Başar olduğunu açıklıyor.
Ve sadece ismini vermekle kalmıyor, adeta az önce anlattığı o teorik modelin canlı bir portresini çiziyor, değil mi? O liderde gözlemlediği özellikleri tek tek sıralıyor.
Evet. Ve o liste adeta 5. düzey liderliğin bir özeti gibi. Yüksek adalet duygusu ve merhamet. Bu kişisel alçakgönüllülük tarafı, birlik ve beraberliğe olan inanç, takım çalışmasına verdiği önem, işte yine aynı şekilde. Sonra vizyonu, cesareti ve prensipleri, bu da profesyonel tutku ve irade tarafı. Başar, bu liderin anaç ruhu sebebiyle herkesi sahiplendiğini ve herkesin çekimser davranabildiği anlarda cesaret gösterdiğini özellikle belirtiyor. Bu ifadeler daha önce konuştuğumuz o iki zıt kutbun bir insanda nasıl somutlaştığının kanıtı gibi.
Ve makale masalın emnesi. Gerçekten çok dokunaklı. Biyografisinden 4 erkek çocuk babası olduğunu bildiğimiz Mustafa Başar, yazısını bu lideri yani babasını kendi evlatlarına gururla örnek gösterebileceğini söyleyerek noktalıyor. O son cümle, bir gün onlara oğullarım, dedenizin yolundan gidin diyebileceğim. Bu kişisel bağ anlattığı tüm o teorik kavramları bir anda ete kemiğe büründürüyor. Liderlik üzerine yazılmış bir iş dünyası makalesi, bir evladın babasına duyduğu hayranlığa, bir babanın da kendi çocuklarına bırakmak istediği en değerli mirasa dönüşüyor.
Kesinlikle öyle. O son paragrafta objektif olarak tespitini yaptığım diyerek profesyonel bir gözlemci kimliğini korumaya çalışırken hemen ardından dedenizin yolundan gidin diyerek en kişisel duygularını ortaya koyması makalenin etkisini kat ve kat arttırıyor. Liderliğin sadece şirket bilançolarında, rakamlarda değil, aile değerlerinde, karakterde ve nesiller arası aktarımda ne kadar hayati bir rol oynadığını bize çok güçlü bir şekilde gösteriyor.
Özetle, yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın bu analizi bize liderliğe ve karizmaya dair çok önemli dersler veriyor. Karizma, parlak bir ambalaj değil, içeriden gelen o derin sorumluluk duygusu. Sürdürülebilir ve gerçek başarıysa, narsist egolarla değil, tam tersine büyük bir profesyonel tutkuyu derin bir kişisel alçakgönüllülükle birleştirebilen 5. düzey liderlikle mümkün.
Mustafa Başar'ın profesyonel mottosunun işleri doğru yapmak değil doğru işleri yapmak olduğunu hatırlayınca bu makale daha da anlam kazanıyor. O bu metinde sadece nasıl daha iyi lider olunur diye sormuyor. Aynı zamanda liderlikte neyin doğru iş olduğunu da derinlemesine sorguluyor. Ve vardığı sonuç çok net. Doğru iş, egodan arınmış, sorumluluk sahibi ve gelecek nesilleri düşünen bir liderlik anlayışını benimsemektir.
Bu derinlemesini incelemeyi zihninizde yer edecek bir düşünceyle bitirelim o zaman. Mustafa Başar yazısını kendi hayatındaki çok kişisel ve güçlü bir örnekle, babasıyla noktaladı. Peki bir an için durup düşünün. Sizin çevrenizde onun tanımladığı bu 5. düzey lider özelliklerini taşıyan biri var mı? Belki bir öğretmeniniz, bir yöneticiniz, bir aile büyüğünüz. Ve daha da önemlisi, bu özelliklerden alçak gönüllülük, sorumluluk, tutku, hangilerini kendi hayatınızda veya liderliğinizde geliştirmek istersiniz?